Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Ben Sami Zorlu ve kıymetli doktorumuz Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Bugün yine beraberiz bir programda. Hocam öncelikle yeni doğan yoğun bakım mevzusunu konuşmak istiyoruz. Yeni doğan yoğun bakımı ne demektir? Sık ihtiyaç olur mu? Yeni doğanlar neden yoğun bakıma ihtiyaç duyar gibi bir soruyla
evet,
başlamış
bu
olalım.
Bu sorunun birleşmiş hali oldu. Aslında derli toplu cevap vermek açısından da iyi bir fırsat oluyor bizim açımızdan da. Şimdi öncelikle bir algıyı düzeltmemiz lazım. Bir yetişkinden bahsederken mesela 30 yaşında bir yetişkin erkek ya da 80 yaşında bir teyzemizden bahsedelim. Yoğun bakıma girdi desek ciddi bir endişe hasıl olur. 30 yaşında bir yetişkin niye yoğun bakıma girsin? Ciddi bir rahatsızlık olmalı. Bir trafik kazası, işte bir yangına maruziyet, bir yüksekten düşme gibi bir sebep. Bir büyüğümüz 60, 70, 80 yaşında bir büyüğümüz yoğun bakıma girse bunda da ciddi bir sonuç endişesi olur. Acaba yakınımız yoğun bakımdan sağ salim çıkabilecek mi diye. Yoğun bakıma yatmış bir hasta bir ölüm ihtimalinden bahsedilecek hasta haline gelir.
Evet.
Normal servise yatan hasta, evindeki hasta, yolda dolaşan insan içinde bu vardır ama 80 yaşında bir büyüğümüz ciddi bir hastalıktan dolayı yoğun bakımda takip ediliyorsa ciddi sonuçlar beklenir. Bir genç hastada yoğun bakıma girilmişse altta yatan ciddi bir sebep ve ömrün Allah ne nasip ettiyse kalan kısmını özürlü, sakat, kronik rahatsız olarak geçirme ihtimalinden bahsedilir. Hasılı bir hasta, bir yetişkin, bir büyük yoğun bakıma girmişse oradan eski halini aynen koruyarak çıkması gerçekten zordur. Olmaz değil. Birçok hastalık yoğun bakımda şifa bulur. Tamamen insanlar eski hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ama bu dediğim gibi ihtimal olarak baksanız her hastalık ve yaş grubu için değişmekle birlikte yoğun bakımın adı bile soğuk gelir. Ardılı da bizim için sevimsiz gelir.
Evet.
Ama yeni doğan yoğun bakım böyle değildir. Yeni doğan yoğun bakıma giren bir bebeğin tamamen sağlıklı olarak çıkması çok çok muhtemeldir. Bazen şu oluyor, doğuştan anomaliler, konjenital malformasyonlar diyoruz. İşte yavrumuz doğmuş, işte beyninin bir kısmı gelişmemiş, hiç yok. Kalbinde ciddi bir problem var gibi. Bu tip bebeklerde imkanların çokluğu nedeniyle bir müddet yaşatılıyor Allah'ın lütfu ile yoğun bakımlarda ama hani bunlardan maalesef çok bir beklentimiz olmuyor yaşam süresi ve kalitesi manasında. Ama burada anladığım kadarıyla sorulan soru bizim rutin yoğun bakım işlemimizdir.
Evet.
Gördüğümüz bir bebek annesinin karnında tamamen suyun içinde yaşar. Bu belki dışarıdan bakınca çok anlaşılması mümkün bir şey değil ama net bir şekilde büyükçe bir kese düşününüz. İçine işte 3 kiloluk bir cisim ve 5 litrelik su alacak bir kese düşününüz. Yani çok büyük bir şey değil.
Hı hı.
Bebek bunun içinde duruyor. Arada bir tane kordon var sadece. Bu kordon bebeğin göbeğinden çıkıyor. Kesenin duvarına yapışarak buradan anneye doğru geçiyor. Anneden gelen bir damar var. Annenin işte dolaşımından beslenen. Bir bebeğin akciğeri çalışmaz. Zaten tamamen suyun içinde. Hava giriş çıkışı söz konusu değil. Üretilen karbondioksit anne yoluyla, plasenta yoluyla atılır. Doğumdan sonra bebeğin ikizi, eşi denen bir nasıl tarif edelim, et parçasından bahsediyoruz. Büyükçe bir keseden bahsediyoruz belki. Buradan sağlanır. Bebeğin atması gereken karbondioksit bu yolla atılır. Alması gereken oksijen bu yolla alınır. Çocuğun ihtiyacı olan tiroid hormonu anneden bu yolla gelir. Çocuğun ihtiyacı olan kalsiyum bu yolla gelir diyeyim ben size. Onlarca, yüzlerce, binlerce makro ve mikro molekül bu sayede anne yoluyla temin edilir. Bebek ama kalbi atıyor. Bebeğin çalışmamakla birlikte akciğerleri var. Bebeğin süzme kapasitesine sahip böbrekleri var. Yuttuğu suyun bir kısmını işte böbrekleriyle gelen kanın bir kısmını kendi böbrekleriyle atıyor idrar olarak dışarıya doğru. Bir suyun içinde dolanıp duruyor bebek. 9 ay 10 gün doluyor ortalama bir süre ile. Bebek bir zorlayıcıyla ki bunun ne olduğu daha tam çözülememiş. Bebeğin oluşturduğu gerginlik gerilimden midir deniyor. Sanılan belli hormonların etkisiyle mi bilinmiyor. Bir hormon salınıyor. Annenin rahminde kasılma başlıyor. Doğum kanalı açılıyor. Bebek adeta hani böyle bir balonu sıktığınızda içindeki bir cisim fırlayıp çıkması gibi çıkıyor. Net
evet,
bir şekilde. Arada tek bağ var. Göbek kordonu. Bebek çıkıyor. kadın doğumcu iki tane klemp. Hani tabiri caizse çamaşır mandalı diyeyim ben size. İki taraftan klemp diyor, ortadan kesiyor. İkizi denilen plasenta kordonun ucuyla birlikte içeride kaldı. Bebek kordonun kesilmiş 2 santimlik kısmıyla birlikte bir anda dışarıya çıktı. Şimdi muhteşem bir mekanizma. 9 ay boyunca hiç nefes almamış, hiç ağlamamış, gözünü açmamış, ışık görmemiş bebek bir anda dışarıya çıktı. İçerisi zifiri karanlıktı. Dışarısı alabildiğine aydınlık. İçeride %100 suyun içindeydi. Dışarıda su yok. Tamamen havayla temas halindesiniz.
Evet.
İçeride hiç çalışmamış akciğerleriniz vardı. İçeride kendi ritminde atan ancak yetişkin insanla, dünyada yaşayan insanla çok farklı prensiplerle çalışan bir kalbiniz vardı. Kalbin işte iki karıncık iki kulakçık diye okulda öğretirler ya. Sağ tarafı kirli, sol tarafı temiz kanı alır ve idare eder sistem olarak. Bu sistemlerin hepsi tam ters. Bizde yetişkinde sol taraf kuvvetlidir. Yüksek basınçla iş yapar. Bebeklerde sağ taraf. Bizde hiç olmayan, kullanmadığımız 3-4 tane ana bağlantı bebeklerde o iki paralel sistemi birleştirir. Bunlar doğumla birlikte kapanır. Mucizevi bir şekilde. Açıklamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki anne karnında oksijen yoktu. Dışarıda yüksek oksijene maruz kalınca kaslarda adale spazmı oldu. Bu şekliyle yollar kapandı diyoruz ama %100'ü budur demek mümkün değil. İş hala mucize ve hikmet boyutunda duruyor orada. Anlayamadığımız evet. mekanizmalarla. Çıkarken bebek dediğim gibi tamamen alakasız bir coğrafyaya çıktı. İçeride ihtiyacı olan glikoz miligramı miligramına hangi şekerden olması gerekiyorsa, hangi enerji işte glikoz mu lazım, fruktoz mu lazım, ne lazımsa, kalsiyum kaç miliekivalan bölü litre olması gerekiyorsa, sodyum ne kadar olması gerekiyorsa, bunlar muhteşem bir dengeyle anne tarafından bir anne şefkatiyle gönderiliyordu. Deniyor ki insan hayatında, dünya hayatında insanın en mutlu olduğu dönem anne karnındaki dönemdir. Şöyle bir tasvir vardır işte cennet ehli cennete gittiğinde işte armut meyvesini istemeyecek, armut onun ağzına kadar gelecek diye. Bu onun da ötesinde bir şey. Anne karnında yaşadığınız hayat, şekeriniz, karnınız acıktı. Şeker yemeği, şekeri siz düşünmeden kan getirip gerekli organlarınıza yerleştiriyor. Allah'ın evet. büyük bir lütfu olarak bu. Çıktığınız anda bu ortaklık bitti. Anne ile tamamen ayrıldınız. İşte oradaki hemşire, oradaki kadın doğumcu, oradaki ebe, oradaki doktor anne ile ne kadar ilişki halindeyse bebek de o kadar ilişki halinde. Sıfır temas. Hiçbir fiziksel bağımız yok. Benim yediğim yemek sizin karnınızı doyurmuyor.
Evet.
Annenin yediği yemek bebeğin karnını doyuruyordu düne kadar. Annenin iyi çalışan böbrekleri bebek için garantiydi. Annenin tiroid, paratiroid bezleri sağlıklıysa bebek içeride mutluydu. Bunların hepsi bitti. Bebeğe diyorsunuz ki sen artık insansın. Her işini kendin göreceksin. Evet. Eğer her işi doğal yapmışsanız bunu beklemeye de hakkınız var. Doğal yapmışsınızdan kastım anne normal doğumla doğurmuş ise bebeğini, bebek annenin doğum kanalından geçerken 3 kiloluk bir cesamet düşünün ortalama. 4,5 kilo doğan bebeklerimiz de var normal doğumla. İşte 1,800 doğanlarımız da var. Ama 3 kilo ve üzeri ortalama düşünseniz küçücük bir kanala giriyor. Adeta bir preslenerek çıkıyor. Ne var bu preslenmede? Anne karnında bebeklerin akciğerleri tamamen sıvı ile doludur. Bizimki gibi açık lobüle boş yapılar değil, tamamen tıka basa dolu bir organdır. Bastırdıkça su fışkırarak çıkar. Bastırdıkça su fışkırarak çıkar. Çocuk dışarı çıktığında artık oksijenin gireceği alveol boşlukları oluşmaya başlar. Sıvının büyük kısmının annenin doğum kanalından geçerken baskı sonucu atıldığını düşünüyoruz. Daha sonra bir kısmının ısı etkisiyle ağızdan buharlaşarak, bir kısmının da oradaki emici yüzeyler tarafından alınarak lenfatik drenajla atıldığı kanaatindeyiz. Görüntü bu yönde. Bu konuda çok da endişemiz yok işin doğrusu. Yani görüntü böyle gerçekten. Anne normal doğurmamış ve hiç sezeryan bekleyen, yani normal doğum beklenerek sezeryan yapılması var. Bu tıbbi bir müdahale. Buna taraftarız. Normal doğum istenir, arzulanır, zorlanır. Olmazsa sezeryana geçilir. Bir de bizde planlı sezeryanlar vardır. İşte ne demekse keyfi yapılan sezeryanlar. Bir kısmı tıbbi gerekli yine vardır bunların ama maalesef büyük kısmı böyle yapılır. Anne hiç sıkıntı görmeden, o kortizon hormonu salınmadan, o adrenalin deşarjı olmadan sezeryana gidilirse bu hormonların da salınmaması sebebiyle akciğer o doğum sırasındaki boşalmadan mahrum kalır. Sıvı akciğerlerde kalır. Anne o çileyi çekip kortizonu adrenalin yükseltip bebeğe de bunu vermediği için bunun da bir eksikliği olur. Ve çocuk doğduğunda solunum sıkıntısıyla doğar. Bu en sık rastladığımız tablodur bizim. Normalde basit mantıkla düşününüz. Herhangi bir motor, pompa özelliği olan bir motor a görev veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şu boruların sonuna 10 litre sıvı göndermelisin. Motor dakikada 1 litreden 10 dakika çalışarak gönderiyor. Eğer kapasitesi yarım litre göndermekse bu motorun, iki kat çalışması lazım. Süre kısıtlı çünkü. Belli evet. Sürede belli oksijeni sunmanız lazım organlara. Belli sürede belli glikozu iletmeniz lazım organlara. Böyle olunca motor daha çok çalışıyor. Diyor ki ben 10 dakikada bir atımla bu 10 litreyi yetiştiremeyeceğim. 1 dakikada 10 kere atmalıyım yeri gelirse. Bunu da bir müddet yapar ama bir müddet sonra motorun oluşturan maddenin, ana yapının karakterine göre bu motor iflas etmeye başlar. Isı artışı olur. Tırnak içinde contası yanar motorun. Su sızdırmaya başlar. Motor iş görmez hale gelir. Ve bir anda yetmezliğe girer. Şimdi bu örneği koyun kenara. Akciğeriniz bir dakikada yeni doğan bir bebek için ortalama bizim istediğimiz en fazla 60 kere çalışmalıdır. Akciğer 60 kere nefes almalıdır bir dakikada. Bu bir ay, 6 ay, 1 yaş, 6 yaş ve yukarıya doğru gittikçe giderek azalır. 60'tan 50'ye, 40'a, 30'a, 20'ye iner. Bir yetişkin erkek ve bayan yaptığı iş, harcadığı eforla ilintili olarak 15 ila işte 12 ila 16, 14 ila 18 gibi rakamlar zikredilir yetişkin için. Hı hı. Bir yeni doğan bebeğin akciğeri de bir dakikada en fazla 60 solunumu karşılayabilir. Eğer dakikada 80 solunum yapması gerekiyorsa, ha demek ki bu akciğer 8'de 6 oranında iş görüyor. İşte 8'de 2 oranında yetmezliğe sahip. Bunu ne kadar tolere eder? 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Biz klinikte pratik olarak 4 saat bekleriz. Yani normalde bu çocuğun solunum sayısı 50'lerde olmalı en fazla. 52 ya da 58 neyse. Ama 66 ise hemen bir soru işareti oluşur kafamızda. Akciğerler ne yapıyor? Atmosferden aldığı oksijeni kendi stokluyor. Kana geçişini sağlıyor. Kandan da organlara dağıtıyor. Önce ne yapıyoruz? Atmosferde %21 oksijen vardır. Diyoruz ki bu %21 oksijenle bu çocuk bunu çeviremiyor. Bazen görür dinleyenlerimizin bir kısmı görmüştür de bunun nitekim. Çocuğun kafasına böyle bir hood maske dediğimiz bir şey koyarız. Balon maske gibi bir şey. Bunun içine bir de oksijen tüpünden gelen oksijeni koyarız. Ne olur? Atmosferden %21, bizim tüpten de diyelim %60 oksijen geliyordur. %40 oksijenlik bir karışım olur. Çocuğun solunum yükünü azaltırız. Daha kaliteli malzemeyle onu çalıştırırız. Zengin karışımla rahat etsin akciğerleri diye. Bir saatte böyle bekledik. Yok, dakika solunum sayısı hala 60'larda 70'lerde geziyor. Her şey normalse, o ek patoloji varsa zaten daha erken bu kararlar verilir. Bir müddet sonra ikinci, üçüncü yollara geçeriz. İşte CPAP dediğimiz yöntem vardır. Nasal CPAP dediğimiz yöntem vardır. İşte burnundan bir hortumla daha yüksek konsantrasyonda oksijen vermeye çalışırız. Ama netice baktık ki başarısız oluyoruz. 4 saat oldu. Bizim yavrucuk hala dakikada 80 kere nefes alarak ancak organlarını besleyebiliyor. Ha deriz ki bu buraya kadar tedbirli bir süredir. Belki 8 saatte de bir şey olmayacak ama beynini riske atacak durumda değiliz doğal olarak. Deriz ki 4 saat biz sana hak verdik kuzum. Senin 4 saatte dakika solunum sayını 60'ın altına indirmen gerekirdi. Sen hala indiremedin. O zaman bu işi senin yerine bir müddet biz yapacağız. Şimdi bizim yoğun bakımın işte iyi tarafı budur. Biz aslında gecikmiş ve yetersiz olan adaptasyona destek oluruz. Yoksa bir yetişkindeki gibi çalışmayan akciğerin yerine iş yapmayız. Çocuğun zaten sağlıklı bir akciğeri vardır. İçindeki sıvıyı atamamıştır. Sezaryen doğumdan dolayı mesela, annesinin şeker hastası olmasından dolayı gibi kullanılan ilaçlar etkisiyle belki bilemeyiz. Bu süre zarfında indirdik biz çocuğumuzu yoğun bakıma. Yoğun bakımda bir üst aşamaya geçeriz. Havadan aldığı oksijen yetmedi. Balonla üstünü kapattım, daha yüksek oksijen verdim, olmadı. Burnundan oksijen verdim, olmadı. O zaman bizim entübasyon tüpü dediğimiz şeyi dışarıdan ağzı yoluyla akciğerlerine kadar sokarız. Onun ucunda bir makineye bağlarız. Artık işimizi şansa bırakmayız.
Bu küvez dediğimiz şey değil mi hocam?
Küvez bunun çok geniş adı. Müsaade edersen onu kenara bırakayım. O ayrı bir tanımlama gerekir. Güzel bir soru oldu ama biz onu atlamış bulunduk da. Biz direkt içeri girdik şu anda. Aleti sokarsınız ciğerine kadar çocuğun. Yerine oturtursunuz, filminizi çekersiniz, hortumun ucunun doğru yerde olduğunu görürsünüz. Ki bu mesela acil şartlarda, yoğun bakım imkanı olmayan yerlerde bir ambu dediğimiz maske ile oksijen verilerek biz o desteği elimizle bile sağlayabiliriz bir müddet. Artık insan takati ne kadar dayanabilirse. Hı hı. Yüksek konsantrasyonda oksijeni direkt ciğerlerine vererek çocuğun bu solunum faaliyetiyle uğraşmasını alırız elinden. Biz yaparız. Hatta bazen çok boğuşan, neticede çocuğun gırtlağından bir boru soktuk. Tepinen, o boruyu atmaya çalışan, huzursuz olan çocuklara işte kas gevşetici, hafif anestezik ajanlarla uyuması da sağlanır. Gevşemesi de sağlanır. Bunların bir kısmı rutin yapılan işlemlerdir. Verdiğimiz oksijenle çocuğun hayati organlarını garantiye alırız. Bu süre zarfında yavrumuzun akciğerlerinde biriken sıvının bir kısmı buharlaşma yoluyla ağızdan atılır. Bir kısmı emilerek atılır. Bizim başlangıç ayarlarımız vardır. Bir gün, iki gün takip ettik. Ha, baktık işler yolunda gidiyor. Dakika solunum sayısı 40'larda. İşte alet izin veriyorsa buna, eğer bazen direkt alet kontrol eder hepsini. Kan gazı dediğimiz tetkikler alırız. Kan tahlili yaparız. Hastanın oksijenasyonu iyi. Karbondioksitini güzel atmış. İşler yolunda. Ayarları kısarız. Normal solunum havası ayarlarına geldiği anda aleti bir çıkarır deneriz. Bakalım ne oluyor. Bizim kuzu düzelmiş, 1,5 gün sonra rahat nefes alıyor. Gözünüz aydın, geçmiş olsun. İşte sizin yürümeyi ilk öğrenen çocuğun elinden tutmanız gibi tuttunuz. 100 metre yürüttünüz. Kendi yürüyor artık, yürüsün gitsin dersiniz. Bizim yoğun bakım hikayesi çok büyük oranda burada biter.
Evet.
Çok büyük oranda. Yani bir yeni doğan yoğun bakıma gitmişse hikaye %50-60-70-80 oranında budur. Yeni doğanın geçici taşiplesi denir bu duruma da. Islak akciğer hastalığı denir bir başka adı ile. Akciğerlerdeki sıvının atılımındaki yetersizliğe bağlı solunumun yetersizliği, yüzeyelliği, sayıca fazlalığı demektir. Makineyle destek oluruz. Olgunlaşma sağlanınca biz devreden çıkarız. Bununla birlikte bazen daha ciddi hastalıklarımız olur. Çocuğun bir kalp hastalığı vardır. Ciddi bir kalp deliği vardır. Kalpten kaynaklanan bir sebepten solunum yetmezliği gelişmiştir. Bunlarda daha düşük sıvılarda bile kötü sonuçlar olur. Bu yüzden bunlarda daha agresif davranırız. Hemen yoğun bakım uygulamalarına başlarız. Akciğeri hal yoluna girince kardiyoloğa gösteririz. Kardiyolog bu hastaya ilaç tedavisi verir ya da ameliyat önerir. Ameliyat edilecekse bu hasta evinde ameliyatı bekleyebilir mi ya da makineden çıkıp direkt mi gitmelidir soruları gündeme gelir. Bir boyut da budur. Üçüncü olarak da anne karnında zatürre olabilir çocuklar. Doğum kanalından geçerken kapılan mikroplar vesaire etkisiyle direkt zatürre hastası olarak doğar. Ya da kanında bir sebepten dolayı mikrop tespit edilir. Bunlar da genellikle solunum yetmezliği ile kendini belli eder. Ama bazen morarma, bazen tıkanma, işte bazen nöbet geçirme, epilepsi nöbetleri tarzı nöbet geçirme gibi bulgularla da kendini gösterir. Bunlarda da yine çok şükür sonuçlarımız gayet güzel. Tedaviye iyi yanıtlar alınıyor. Bir hafta 10 gün hastanede yatıyor yavrumuz ama 10 günün sonunda çıkıyor ve tamamen sağlıklı olarak çıkıyor. Yani sekelli çıkmaktan bahsetmiyoruz hiç. Bizimkiler Allah'ın izniyle çok iyi çıkıyor dışarıya. Yeni doğan yoğun bakım hastalarının genelinden bahsediyorum. Hı hı. Bazen bunlarla hiç alakasız olarak anne ciddi şeker hastası imiş, gebelik boyunca da diyetine çok dikkat edememiş ya da kullanılan insülin tedavisine uyumsuz kalmış, ağızdan alınan ilaçlar fayda etmemiş gibi bir sebepler çocuk doğduğunda kan şekeri çok yüksek ya da çok düşük olarak doğabiliyor. Ya da anne astım hastasıymış, bir takım buharlar kullanmış, bu etkili olabiliyor. Annenin kullandığı bir takım farklı ilaçlar çocuklarda şeker yüksekliği, düşüklüğü, sodyum düşüklüğü ya da yüksekliği, kalsiyum yüksekliği ya da düşüklüğü yapabiliyor. Ya da daha sık gördüğümüz bunun kanı fazla, polisistemi dediğimiz hadise oluyor. Çocuk en sık sebebi işte oksijensizliğe maruz kalmış, kan hücrelerini arttırmış. Normalde %55-60 arası olması gereken oran %70 küsürlere çıkmış. Aynen bir yaşlı büyüğümüzün beyin damarlarının yoğunluktan tıkanıp inmesi gibi çocuklarda da olabiliyor böyle şeyler. Bunları da mesela yoğun bakım hemen alıyoruz. Ama mesela bunları bir solunum cihazına bağlamıyoruz. Evet. Bunlar da direkt işte 10 mililitre kadar bir kan alıyorsunuz. Onun yerine boş serum veriyorsunuz. Kan bir anda sulanıveriyor. Şimdi bu müdahaleyi yapmasanız Allah korusun nöbet geçiren beyninin bir kısmı ölmüş, hayati tehlikeye girmiş, kalbi yetmezliğe girmiş bir çocuk. Yapılan işlem de şu: bir taraftan kan alıyorsunuz, bir taraftan boş serum veriyorsunuz. Çocuk fıstık gibi oluyor, çıkıyor. Bu, o yüzden biz yeni doğan yoğun bakım deyince özellikle vurgulamak istediğimiz nokta bizim yoğun bakımlar genellikle bebeklerin anne karnındaki muhteşem organizasyondan sonra insan olmaya böyle paldır küldür geçiş aşamasındaki adaptasyon mekanizmalarındaki yetersizliğe bizim verdiğimiz destekten ibarettir.
Evet, çok da korkulacak bir durum.
Büyük oranda değildir. Değil. Şimdi ben birkaç örnek verdim. Mesela solunum yetmezliği var, mekanik ventilatöre bağladık. Veya işte kanı yüksek, kan değişimi işlemi yaptık. Yeni doğan sarılığı var, çok yüksek değerlere ulaşmış, kan değişimi yaptık. Bunları nerede yaptık? Şimdi sizin sorunuza geleceğim. Bir kural olarak bizim hastanelerimizde bebek 30 günden küçük ise şikayeti ne olursa olsun biz bu bebeği yoğun bakımda takip ederiz. Normal hasta yatağında takip etmeyiz. Hı hı. 30 günün üzerindekileri de yoğun bakımda takip ettiğimiz olur, olmaz değil ama 30 günden küçükse eğer şikayetin azlığına çokluğuna bakmayız. Yeni doğancının görevi bir adım önden gitmektir kural olarak. Normalde 8 yaşında zatürre olmuş bir hastamızı takip ederken bazen inisiyatif kullanır. Bir bekleyelim şu tedavinin cevabını. Bir gün iki gün geç yanıt verebilir. Hemen ileri gitmeyelim deriz. Mümkün olan az ilaç, az hastane yatışı, az tetkikle iş görmeye çalışırız. Hı hı. Ama özellikle hayatın ilk 30 gününde asla böyle bir şey yapmayız. Ne gerekiyorsa anında yaparız, biraz da fazlasını yaparız. Biraz da fazlasını yaparız çünkü olay olduktan sonra müdahalemiz her zaman yüz güldürücü olmayabilir. Kan şekerimiz biz işte oruç tutarken 3-4 saat çok düşük seyredebilir. Yatar uyuruz en kötü ihtimalle.
Evet.
Bir yetişkin şekeri düştüğü için düşüp bayılabilir. En kötü ihtimal acil yetiştirir, serum takılır, biter. Ama bir yeni doğanın şekerinin düşük olması demek bazen ölüm, bazen beyin ölümü, bazen epileptik nöbetleri bile tek başına tetikler.
Evet.
Maalesef piyasada adının önünde doktor unvanı da bulunan bir takım artık gafil diyesim geliyor ama demeyeyim hadi. İşte bir yeni doğan bebek doğdu, annesinin sütü yoksa ne yapalım? 3 gün rıza ve tevekkül ile bekleyin diyen insanlar var. Ne demek bu bilmiyorum. Yani 3 günlük çocuğun rızası tevekkülü ne demek oluyor anlamam ama. Yani bizde kural bir yeni doğan bebeğin kan şekeri 53 miligram desilitrenin altına inmişse ve çocuk bir zarar görmüşse o doktor o işten mesuldür.
Eyvallah.
Doktorun görevi bunu düşürmeyecekti arkadaş. İşte fark edemedik, bakacaktın. Yeni doğan yoğun bu, budur. Yeni doğan 53'ün altına düşmemelidir. Evet, her 53'ün altına düşen sara nöbeti geçirmiyor muhakkak ama çocuğunuzun kan şekeri şu an düşük. Bu kendiliğinden de çıkabilir. Ama işte %30 ihtimalle çocuğun sara hastası olacak. İsterseniz rıza ve tevekkül içinde bekleyin siz isterseniz. Bu dünyada maalesef kimse sormuyor bu tip saçmalıkların hesabını. Ahirette sorulacak muhtemelen.
Eyvallah.
Böyle durumlarda kan şekerinin düşüklüğü hayatiyet ihtiva eder. Yani bir de kan şekeri düştüğü için bir yeni doğan ölmese de bırakın böyle 3 günü 5 günü falan saatler içinde beynin bir kısım hücreleri ölür. O da daha sonra nöbet tetiklemeye başlar. O yüzden bu tip bu yeni doğanların 30 günden küçük bebeklerin takibini mutlaka en ideal şartlarda yapılması lazım. Biz hastanede başında hemşirenin beklediği yatakta, yani hastane yatağı bu daha ötesi değil, evdeki yataktan bahsetmiyoruz.
Evet.
Orada bile buna güvenmeyiz. Hemşire hanımın işi gücü var, başka hastaya baktı, dalgın ne oldu, bir şey oldu, odası ısındı, oda soğudu. Yeni doğan bunların hiçbirini kabul etmez.
Evet.
Yeni doğanın ortam ısısı belli olacak. Çünkü çocuğu bir tane bezle yatırıyoruz zaten, çıplak, üstünde elbisesi de yok. Yeni doğan beslenecek, karnım acıktı, susadım diyecek hali yok. Milimi milimine damarından, serumundan biz bunları tek tek hesaplayıp veriyoruz. Bunları da bir hasta yatağında vermemiz mümkün değil doğal olarak. Bunu da işte düşünüp taşınmışız. İşte yaradan çok güzel yaratmış anasının karnını, ona nasıl benzetirize getirmişiz işleri.
Hı hı.
Ortam ısısını sabit tutmak için küvöz denilen aletler icat edilmiş. Bunların alttan ısıtmalı olanları da vardır. Gerektiğinde kapaklar açılır. Hem elinizi sokup müdahale edebilirsiniz bebeğe. Hem havalandırarak ısıyı düşürürsünüz.
Hı hı.
Nemini ayarlarsınız. Dışarıdan gelecek gürültülere, ışıklara karşı tedbir alabilirsiniz. Hani anne karnını anımsatacak sakinliği, hı hı, sağlamak babından. Çocuğu mikroplara karşı korursunuz. Şu an mesela yeni doğan yoğun bakımla ilgili en önemli şey şu. Maksimum gözlem, minimum girişim. Yani çocuğa ne yapacaksan düşün taşın, bir hemşire geliyor ateşini ölçüyor, öbür hemşire bezini değiştiriyor, öbür hemşire bez yok diyorlar, bunu yapmasın. 3 ayrı adam gelip bir yeni doğanı ellemesin. Her elleyen bir şey bulaştırıyor bize çünkü.
Evet.
5 ellemede bir mikrop kapıp bir bebek kaybediyoruz yeri geldiğinde. Düşünelim, taşınalım, mümkünse en az sayıda aynı hemşire, aynı eğitimli ve kıdemli hemşire bu çocukla muhatap olsun. Minimum temasla, minimum sürede el çabukluğu marifet, bir an önce çocuğumuzu beslesin, bakımını yapsın, kanını alacaksa alsın, idrar sondası takacaksa taksın, altı değişecekse değiştirsin ama bunlar minimum elleyerek geçsin. istiyoruz. Bazen bize şu tip sorular geliyor. Mesela işte bir yeni doğan bebeğin saçlarının kesilerek ağırlığınca sadaka verilmesi sünneti. Kesinlikle bu hani sünnet seneye başımızın üstü yeri var. Sünneti yapılacak, onda hiç itirazımız yok ama yaşadığımız şartlarda bunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Tamamen sağlıklı, işte hiçbir problemi olmayan, tertemiz dağ başında bir köyde doğmuş bir kuzu da bunu rahatlıkla yaparsınız muhtemelen. Biz de hiç itiraz etmeyiz. Hı hı. Ama bizim hastane ortamlarında, evlerimizde yaşadığımız şartlarda herkesin bu konuyu bir gözden geçirmesi lazım. Kendine güvenen yapsın, itirazımız yok ama biz yoğun bakıma yatırdığımız bebekleri diyoruz ya, steril eldivenle bile bir hemşirenin ellemesini çok istemiyoruz.
Ki saç kesmek.
Yani işte çok... dediğim gibi bu hani hadis-i şerif ne kadar sahihtir, ne kadar şey bilmiyorum ayrıntılarını, hı hı, ama bu soru bazen bize de soruluyor. Bu konu mutlaka değerlendirilmelidir. Her çocuğa bu böyle söylenmemelidir. Bazı çocuklara kesinlikle yapılmamalıdır. Ha, dediğim gibi doğal ortamda hiç problem istediğinde de rahatlıkla yapılabilir. Ona da hiç itirazımız yok ama, hı hı, böyle ezbere konuşmamalıyız. Yani bebek özelinde konuşmalıyız ama bu ölçüyü de unutmayalım. Biz yeni doğanlara sağlık eğitimi almış, kıdemli, tecrübeli yeni doğan hemşiresi steril eldiven takıyor, steril doğumhanede, steril yoğun bakımda bile ya bebeği sen elleme arkadaş diyoruz. Evet. Sen ne kadar dikkat edersen et buna mikrop bulaşabilir arkadaş. Bu özellikli çocuk. Bu, hı-hı, 1200 gram. Bu solunum makinesine bağlı çocuk. Veya bu şu an problemli değil ama geçmiş sabıkalı yoğun bakımdan çıkmış çocuk. Bu yüzden dikkat edin diyoruz. Tüm bunların dahilinde işte küvez dediğimiz şey şu. Yatağın bir camla birlikte kapatılmış hali. Hı hı. Çocuğun mikropla temas etmemesini sağlama hali. Çünkü göbek kordonu var bu çocuğun, damar yolu var, ağzı açık, mekanik ventilatöre bağlı. Çok basit bir mikrobun akciğerine direkt inmesi çok muhtemel. O yüzden küvezler bu yüzden çok kıymetli şeylerdir bizim, hı hı, açımızdan. 30 günden küçük bir çocuğu her koşulda küveze takip ederiz. Üzerine yoğun bakımda mekanik ventilatörle solunum desteği sağlayabiliriz. Kan değişimi yapabiliriz. Damar yolundan serum ve antibiyotik verebiliriz. Isı dengesi takip edebiliriz. Böbreğinden aldığını çıkardığını takip edebiliriz. Hı hı. İhtiyaç varsa diyaliz yapabiliriz. İhtiyaç varsa akciğerin işlerini gören ECMO denilen uygulamaya tabi tutarız. Kalp desteği sağlar. Bunların hepsi yapılabilir. Mümkündür. Bunların hepsinin adı küvezdür. Bunların tutulduğu yerde yeni doğan yoğun bakımdır.
Evet, peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bir dinleyicimiz, 2 aylık çocuğum geceleri uykuda çok terliyor. Üstü örtülü olmasa bile çok terliyor. Bu nedendir diye sormuş. Buyurun efendim.
Şimdi bizim sıkça söylediğimiz bir şey vardır. Çocuklar yetişkinlerin minyatür şekli değildir. İşte Sami Bey ve bir küçük Sami, öyle değil. O, evet, çocuk Sami, bu büyük Sami. Tamamen farklı mekanizmalarla çalışıyorlar. O yüzden yetişkinler gibi kıyaslamak doğru olmaz. Bu sebeple bu sorunun birinci cevabı, endişe etmeyin, çocuklar terler. Yetişkin, hmm, terlemiyor, bu niye terler? Bunlar terler. Evet. Birkaç sebepten dolayı terler. İlk önce daha yüksek büyüme gelişme çağında ve daha yüksek metabolizma hızına sahip canlılar olması hasebiyle, hani tırnak içinde espri olsun, motor hararet yapar. Bu yüzden terlerler.
Eyvallah.
İkincisi, bu yaş grubunda D vitamini eksikliği sık görülür. Buna bağlı terlemeler olur. Bu yüzden her yeni doğanda zaten D vitamini başlıyoruz. Sık gördüğümüz bir sebep burun tıkanıklıkları, nefes alamamak, buna bağlı işte solunum eforunun artışına bağlı olarak terlemeler görürüz. Ama bu verdiğim 3-4 cevap toplam olması gereken cevabın herhalde %10'unu teşkil ediyor bence. Hı hı. %90 ihtimalle bilmiyoruz. Metabolizma hızlılığı muhakkak var ama bunu belirleyen başka sebepler var mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu, bütün anne babalar bundan endişe ediyorlar ve olmaması gereken çok şey yapıyorlar. Bizim çocuk üstünü hiç örtmüyor, sürekli bir üstünü örtme gayreti. Şimdi dünyada bütün çocuklar üst örtmez deneyin, sorun bakın, üstünü çok rahat örten 2 aylık, 5 aylık, 10 aylık. 2 aylıklar gerçi itiraz edemiyor, o yüzden kalıyor üstünde. Mutsuz bir şekilde çocuk uyuyor üstü örtülü ama mesela 8 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında bir yavrumuz tekmeyi vurduğu gibi atıyor battaniye haklı olarak. Evet. Şimdi bütün çocuklar üstlerini açmak istiyorsa demek ki doğru olan bunların üstlerinin açık olmasıdır. Benim anladığım bu. Yüksek hararetten dolayı. Bu yüzden çocukların kabul edebileceği en az örtüyle devam edelim yolumuza. Ama üşür mü, üşütür mü, hasta olur mu sorusunun cevabı daha çok solunan hava ile alakalıdır. Yani ortam ısısı 20 derece ya da 23 derece ya da 26 dereceyken şu şu hastalıkların riski artar ya da azalır diyemiyoruz. Ama siz istediğiniz kadar 50 kat giyinin, bahçede yattınız, ortam 0 dereceye kadar düşmüş, sabah hasta olarak kalkmanız ya da hasta değilseniz de bir takım şikayetlerle kalkmanız çok doğaldır. Soluduğunuz havanın ısısı burada asıl belirleyicidir diye düşünüyorum ben. Tıbbi bir bilgi yok buna ait. Ortalama olarak biz bir çocuğun 24 derecede yaşamasını isteriz. Ama burada önemli olan, ya hocam gece biraz serin oluyor, o yüzden biz gündüz bütün gayretimizi 40 dereceye çıkarttık. Gece ne olacak? 15'e düşecek. Bu iyice berbat bir şey oluyor. Birinci kural, mutlaka sürekli 24 derecede tutalım. Beceremiyorsak da en az dalgalanmayla tutalım. Yani bir 40 derece, bir 15 derece olduğunda hani ne olur, çocuk üşütüp zatürre, bronşit, menenjit bir şey olmaz, korkmayın, ama çocuk mutsuz olur bir kere. Burnu tıkanır, rahat nefes almaz, uyumaz, uyutmaz, adam gibi ememez. O emmediği için süt azalır, süt kesilir vesaire. Bu sebeplerden dolayı çocukların üstünü örtme gayretine düşmeyiniz. Baş terlemelerinden de çok endişe etmeyiniz. Hı hı. Özellikle baş, boyun bölgeleri hep sıcak ve terlidir. Bir müddet sonra fark ettiğinizde buz kesmiş eli ayağı der aileler genelde. Avuç içi ve ayak tabanı da kolay terler. Bir müddet sonra buz gibi olur doğal olarak. Bunların çaresi, tedavisi çok örtüp sımsıkı sarıp odayı 40 derece yapmak değildir. Oda ısını sabit tutup terlemelerinde bir süre için normal olduğunu unutmamak gerekir.
Hı hı. Bu terleme çok devam ederse peki?
2 yaşa kadar hiçbir şey yapmıyoruz. 2 yaştan sonra acaba bir nefes yollarına ait, solunum yollarına ait bir darlık var. Çocuk zor mu nefes alıyor? İşte bir kulak burun boğaz hekimine danışıyoruz. Mesela geniz eti olan çocuklar çok terler. Gece deli gibi terlerler gerçekten. İşte alerjik ilinti var, nefes alamıyor. Buna bağlı terlemeler bazen görüyoruz. Yetişkinde en çok hipertiroidi, guatr hastalığıyla alakası vardır. Çocukluk çağında neredeyse olmaz. Yani olmaz değil de çok nadir gördüğümüz tablolardandır. Ciddi kalp yetmezliği olan bir hasta çok terler, ama bunun 1000 tane daha bulgusu olur. Zaten burayla tanı koymak çok muhtemel değil. Yani teorik olarak mümkün de pratik olarak görmüyoruz böyle şeyler. Ama genellikle ailevi oluyor. Sorarsanız bunun ya babası ya dayısı ya halası, birileri çok terleyen bir iki birey çıkar sülalede mutlaka.
Eyvallah. Hocam bir dinleyicimiz de 2 aylık kız bebeğim yoğun balgamlı kusuyor, nedendir demiş. Biz de ekleyelim, ne yapmak lazım?
Şimdi 2 aylık olması enteresan. 2 aylıkta çok gördüğümüz bir şey değildir bu esasında. 2 aylık bebek çok kusar ama genellikle reflü benzeri sebeplerden kusar. Bu da balgamlı değil, süt kusar. Yani aldığı sütü süt kesiyor olarak çıkarır dışarıya doğru. Genellikle eforsuz, öğürme böğürme olmadan rahatlıkla çıkabilen şeylerdir bunlar. Onun dışında balgamlı kusma biz daha büyük çocuklarda daha çok görürüz. Hatta bu mevsimde en sık hastalık şikayeti bize budur. Bizim çocuğun öksürüğü var, balgamlı öksürüğü var, hırıltılı öksürüğü var. Hocam öksürüğü bir tuttu mu ciğeri çıkacak kadar öksürüyor. Ağzına kadar getiriyor, yutuyor. Kötü bir şey ama en azından akciğerinden çıktı diyoruz. Biraz daha küçükler bunu kontrol edemiyor. Ne varsa kusuyor ama balgam kusuyor. Burada öyle çok özellikle bir hastalık düşünmeyiz biz genellikle. Hani basit bir nezle, bir sinüzit, bir farenjit vesaire gibi bir şeyden yoğun sekresyonları vardı. Bunu atmak için öksürdü. O sırada karın içi basınç artışına bağlı kustu anlamına gelir. Evet. Büyük çocuklarda ilk önerimiz burnunuzu güzel açın. İşte bitki çaylarından istifade edilebilir. Basit grip ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları birkaç gün denenebilir. Daha ileri bir durum söz konusu ise balgam sökücülerden istifade edilebilir. Ek hiçbir şikayet yok. Tek şikayet buysa nispeten bu dediklerimle idare edilir ve faydada bulunur. Ama buna eşlik eden ateşi var. Genel durumu çok bozuk. Öksürürken morarıyor. Çok halsiz. 3 gündür hiçbir şey yemiyor gibi şikayetlerin yanında bu varsa bu zatürre alameti de olabilir. Yani bir hekim arkadaşın değerlendirmesi lazım. Şimdi soruya geri dönersek 2 aylık bebek için açıkçası çok yorum yapasım gelmedi. Çünkü 2 aylık bir bebeğin ilk bölümde dedik ya biz, 1 aydan küçük bebekler bize göre çok istisnadır. 2 aylık bir bebek de daha işte verem, boğmaca, karma, zatürre aşılarının olmadığı için kolay hasta olunabilir. Böyle patlamaya hazır bomba hükmündeki çocuklardır bunlar. Hani eğer öksürük varsa bile tek başına, yani bırakın balgamlı, kusmalı vesaireyi, tek başına öksürük bile bu çocuklarda çok anlamlı olur. Biz daha büyük çocuklarda öksürük için antibiyotik çok nadir veririz, çok uzatarak veririz işleri. Ama bunlarda çok kolay vermek gerekir. Aşıları olmadıysa eğer. Ha aşıları tamsa yine basit farenjit gibi de düşünülebilir ama yani böyle bir durumda hani bitki çayı için idare edin diyecek durumumuz yok maalesef. Zaten içiremez, yaşımda müsait değil. Evet. Eğer 2 aylık ve balgamlı kusuyorsa mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli. Bir zatürre vesaire çıkması da muhtemeldir bunun altından.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımıza devam edelim. Bir dinleyicimiz de çocuğumun kulağı kendini rahatsız edecek kadar, uyumasını engelleyecek kadar hararet yapıyor, kızarıyor. Sebebi ne olabilir? Doktora gitmek lazım mıdır?
Şimdi şöyle, kulağı kızarıyordan kasıt kulak kepçesi kızarıyordur. Bu konuda biz bazen anlaşmazlığa düşeriz hasta yakınlarıyla. Kulak organının işte bir kepçe kısmı vardır dışarıdan gördüğünüz. İşitme ile ilgili olan biraz daha bizi endişeye sevk eden taraf dış kulak yolu. İşte hemen gözünüzde görüyorsunuz şu an ucu dışarıya açık olan kısım. Oradan aşağıya doğru giden bir dış kulak yolu. Bu kulak zarıyla timpanik membranla biter. Buradan sonra orta kulak başlar, işte kabaca bir bezelye tanesinden bir kesme şekere kadar insanın boyutuyla ilintili. Oradan sonra da iç kulak, işte beyinle komşu dokular, beyine ait dokular başlar. Şimdi kulak kepçesi kulağa ait midir? Evet, kulağın kepçesi netice itibariyle ama esas itibariyle dış deriyle kaplanmış bir kıkırdak bu organımız. İçinde öyle büyük, çok sofistike, komplike işler yapan bir organ değil haddizatında. Ses dalgalarını toplamaya yarıyor. Buranın kızarması bizim için göbek cildinizin kızarması ya da avuç içinizin kızarmasıyla aynı mantıkla. En sık sebep alerjik sebepler olur bu arkadaşlarda. Yani bir kulak iltihabı kulak kepçenizi kızartmaz. Kulak iltihabınız var ve buna bağlı kulak kepçeniz kıpkırmızı olmuşsa zaten çok büyük bir enfeksiyonunuz var demektir. Çok korkulacak bir durumdur bu bizim için.
Evet.
Benim anladığım bu kardeşimizin muhtemelen bir şeye alerjisi var. Eğer her gece oluyorsa o zaman yatağına yorganına bakın, bir haşere arayın. İşte yün, yorgan, battaniye ve acaba böyle bir şey tetikliyor olabilir mi? Gece bazen alışkanlıktır, işte her banyodan sonra çocukları yağlar aileler, gece yatarken bunu yapanlar, kulak temizleyeceğim diye burayı dürtükleyenler olabiliyor. Elinizi sürmeyin diyoruz mümkün mertebe. Ama bunun alerjik olması çok muhtemeldir. Gece olup gündüz olmaması enteresan. Bunun hani biz mikrobik bir şey olduğunu da düşünürüz ama gündüz nereye gidiyor bu mikroplar, mesai mi yapıyor, o da pek beklenen bir şey değil. Evet. Tahmin ediyorum alerjiktir diyeceğim.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz de yine göbek düşmesi olarak halk arasında tabir edilen, bilmiyorum siz çocuk doktorları nasıl tabir ediyorsunuz ama halk arasında göbek düşmesi olarak bilinen rahatsızlığın tıpta bir karşılığı var mıdır? Tedavisi var mıdır demiş.
Emin olun bilmiyorum. Eğer bizi dinleyen ve bilen bir dinleyenimiz varsa bize de iletsin, biz de duymuş olalım. Ben doğuda 2 yıl çalıştım Ardahan'da, Erzurum'da. Erzurum'da özellikle çok severler. Yani çocuğun göbeği düşmüş olabilir mi? Hocam bu çocuk çok ağlıyor. Peki hani bir şey var mı diyorsunuz? Ateşi var mı yanında? Kulağını tutuyor mu? İşte çiş yaparken zorlanıyor mu? Hocam göbeği düşmüş olabilir mi diye getirdik biz. Ya babacığım çok haklısın. Yani çocuk sabaha kadar ağlamış. Evet. Sen de haklısın ama bana bir yol göster. Göbeğin düşmesi. Yok. Bölgenin hekimleri de bilmiyordu benim çalıştığım yerde. Emin olun hiçbir şeye benzetemiyorum. Aslında ben bu işlere kafam çalışır, üretirim yani, bir bahane bir şey bulurum ama bir sene düşündüm, bir sebep bulamadım. Yani göbek düşüyor, kim düşüyor, nerede, bir de o göbeği çekmek vardır. Yani nasıl çekilir, nereye yerleştirir? Acaba mide fıtığından mı bahsediliyor, diyafram hernisinden mi bahsediliyor? Düşen organ nereye düşüyor? Hiçbir fikrim yok. Biz göbek düşmesi deyince yeni doğan bebeklerin göbekleri klemplidir. İşte 7 gün içinde o göbek düşer, işte gömülür toprağa, bitir. Gider gibi. Benim bildiğim göbek düşmesi bu ama sanıyorum bu sorulan göbek düşmesi bizim Erzurumların göbek düşmesi muhtemelen. Emin olun tıbbi karşılığı yok, hiç de bilmiyorum.
Peki hocam, biz de buradan o zaman Erzurum'a selam söylemiş olalım.
Ve bölgesine.
Ve bölgesine devam edelim. Bir dinleyicimiz de bebekler yataktan, beşikten, koltuktan vesaire gibi ortamdan düştüğünde hangi belirtilerle acil olarak hastaneye gitmesi gerekir veya bu düşmeden sonra hangi belirtiler karşımıza çıkar demiş.
Şimdi bu bizim bir önceki sizden gelen sorular programımızda da geniş geniş konuşmuştuk ama burada kısaca özetlemiş olalım. Öncelikle anne babalara birinci tavsiyemiz şu: bu bebekler maalesef düşerler. Yani hiç bebeğimi düşürmeden büyüteceğim diye bir derde düşmesinler. Ellerinden geleni yapsınlar, düşürmemek için maksimum gayrette bulunsunlar. Allah korusun, basit düşmelerle kemik kırıkları, beyin kanamaları, organ kayıpları da görüyoruz. Bunların hepsi doğru ama gördüğümüzün çok daha fazlasında lüzumsuz panik yapıp çocuğa zarar veren ebeveyni de görüyoruz. Kendilerine ve çocuğa zarar veren. Düşmelerde bizim en çok endişe ettiğimiz şey şu: bir kere bu çok uzunca ve geniş bir konu. Ve böyle hani oturduğunuz yerden ahkam kesecek bir konu değil. Hiçbir şey yok dediğiniz bir hasta çok basit bir travmayla kafa kemiğinde kırıkla gelebiliyor. Yanı üzere düşmüş, hiçbir bulgu vermemiş bir yavrumuz dalak kanamasıyla ölümcül olabilen şeyler yaşayabiliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi gözüken basit bir kaburga kırığı işte iç organ zedelenmesine neden olabiliyor. Bunların hepsi ihtimal ama gördüğümüzün %99'u değil. Yani çokluk anlamında bir problem yaşamıyoruz. Özellikle kafa travmaları anlamlıdır çocuk yaş grubunda. Çünkü yani düşmüş, kolunu kırmış, biz anlamamışız, bir gün sonra fark etmişiz. Çok büyük bir hata olmuyor bu. Artı çocuk zaten bunu ifade de ediyor. Yani kolu acıyor, hareket ettirmiyor, anlıyorsunuz. Ama düşmüş, kafasını çarpmış, bir minimal kanama olmuş toplar damarlardan. Belli sızıntı var, sızıntı var, sızıntı var. Çocuk iyi, iyi kötü emiyor, uyuyor, kalkıyor. Aslında hiç anlamıyorsunuz. Belli bir hacime gelince o biriken kan diğer organlara, hayati organlara bası yaparak ölümcül olabiliyor yeri geldiğinde. Bu yüzden öncelikli olarak Dediğim gibi biz kafa travmalarını ayrı tutarız. Bunlarda da mesela çok basit bir bilgi olarak bıngıldak denilen fontanel bölgesi açık olan çocuklarda bu bölge elle bir aile bile bunu değerlendirebilir. Anne baba da değerlendirebilir. Çok aşırı gerginlik, bombelik vesairelik varsa içeride bir basınç artışı var anlamına gelir. Gözde kayma hareketleri, epileptik nöbet benzeri şeyler, aşırı uyku hali, bilinç durumu değişiklikleri gibi haller var ise bunların hiçbiri yok ya da değerlendirilmeyecek küçük bir çocukta göze görülür bir şey varsa ceviz gibi şiş bunun alnı diyorsanız eğer işte eşlik eden burun kanaması, kulak kanaması gibi bir şey var. Çocuk eski halinden farklı. Hep uyuyan çocuk sürekli çığlık atarak ağlıyor veya sürekli yaramazlık eden çocuk kafasını kaldırmadan uyuyor gibi gözünüze tuhaf gözüken şeyler varsa mutlaka beyin cerrahisi de olan bir birime gidiniz. Şimdi bu konuda çok sıkıntı oluyor. Mesela benim çalıştığım hastanede büyük bir hastane. 100 tane hekim çalışıyor ama saat 6'dan sonra nöbetçi beyin cerrahı bulunmuyor. Hı hı. Kaldı ki İstanbul'da işte Anadolu yakasında saat 11'de beyin cerrahı bulunan hastane sayısı bellidir. Üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastanelerinin tamamında bulunur. Zannetmiyorum hiçbir özel hastanede böyle yerleşik kadrolu gece beyin cerrahı bulunmaz. Bazılarını icapçı olarak dışarıdan hekim arkadaşlar gelir. Evet. Semt hastanesi tabir edilen işte bu eğitim araştırmadan küçük olan hastanelerde çocukçu, daireci, kadın doğumcu bulunur ama beyin cerrahı bulunmaz. O yüzden böyle bir ihtiyaç olduğunda imkanımız var, işte maddi sıkıntımız yok, özel sigorta gibi şeyleri düşün. Düşünmeyerek en yakınınızdaki en büyük hastaneye müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Mümkünse beyin cerrahı, mümkünse değil, en öncelikle beyin cerrahı olan yere gidiniz. Üstüne bir de çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi birimlerinde olduğu, 7/24 tomografinin MR'ın çekilebildiği, 7/24 ameliyatların planlanabildiği bir hastaneye gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü ya bu çok önemli gözükmüyor. Bizim buradaki hastaneye bir giriverelim. İşte orada bir doktor görüverir, o bir film ister. Abi, kırık gibi siz bir de ultrason yapılacak. Bir ikinci hastane ultrason. Üçüncü hastanede beyin cerrahı gördü. Ameliyata karar verildi, orası müsait olmadı. Bunlar çok vakit kaybettirir bize. Evet. Böyle endişeler olunduğunda dediğim gibi konfor vesaire düşünülmeden en çok branş hekiminin bir arada nöbette bulunduğu hastanelere gidilmesi uygun olur.
Evet, peki hocam. Karaciğer yağlanmasıyla devam edelim. Bir dinleyicimiz, karaciğer yağlanması ciltte kızarıklıklara neden olabilir mi? Ve başka nelere sebep olabilir? Veya kızarıklık neye işarettir? Demiş.
Şimdi çok
isterseniz geniş. Karaciğer yağlanmasından çocuklarla başlayalım.
Çocuklarda karaciğer yağlanması çok nadir görülür. Hı-hı. Yani bizim poliklinikte çok rastladığımız bir durum değildir. Hı-hı. O yüzden pratik olarak çok tecrübemiz de yok.
Hı-hı. Kiloyla mı alakalıdır hocam?
Kiloyla alakalıdır, doğru, ama mesela bize enteresan gelen şey, biz yıllarca bir karaciğer tahlilimiz vardır bizim. Transaminazlar, karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz alete AST diye iki tane tetkik isteriz. Bunları yüksek bulduğumuzda hemen hepatitleri araştırırız. Mikrobik hastalıkları, metabolik durumları. Ama son yıllara bakıyoruz, karaciğer yağlanması daha sık sebep, en sık sebep olmaya başladı. Niye? Çünkü artık obez çocuk çok fazla, çok yiyor, tospağlar, hareket etmiyorlar, uygunsuz besleniyorlar gibi sebeplerle obez çocuklar arttıkça karaciğer yağlanması artıyor. Karaciğer yağlanması tek başına ciltte kızarıklık yapar zannetmiyorum. Bu bilgi bana çok şey gelmedi. Karaciğer yağlanması bir müddet sonra karaciğer fonksiyonlarını etkilerse bir ihtimaldir bunu yapması, ama bunu da çok düşünmüyorum. Çünkü karaciğer yetmezliği bulgusudur buna bağlı bir cilt döküntüsü olacaksa eğer. Ben bunun tesadüfi birliktelik olduğu kanaatindeyim. Ama döküntünün sebebi, kızarıklığın sebebi nedir dediğinizde, çocuk yaş grubunda cilt kızarıklıklarının birinci sebebi alerjik döküntülerdir. Alerjik sebeplerdir. Enfeksiyonlar buna neden olabilir. Bazı döküntülü hastalıkların spesifik döküntüleri var. İşte beşinci hastalıktır, yüz olduğu gibi, kızarmışlar gibi. Ama dedim, bu çok uzunca sayılabilecek konu, ama karaciğer yağlanması ve kızarıklığı çok bağdaştıramadım işin doğrusu.
Kilodan girdik hocam. Çocuklarda kilo problemi gibi bir başlık açsak, öyle de bir soru var. Öyle bir başlık göndermiş dinleyicimiz.
Şimdi bu başlıkları biz birkaç programda açmıştık. En küçüğü zaten 40 dakikalık programa sığmayan bir başlıktır bu.
Evet.
Ama birkaç böyle ana vermek istediğimiz mesajı biz yine de burada vermiş olalım. Memleketimizde artık açlık, iştahsızlık, büyüme, gelişme, gelinim, malnutrisyon gibi konular çok şükür büyük şehirlerimizde hiç yok. Küçük şehirlerimizde zaten yok. Onlar daha küçük şehirlere daha iyi bakım görür çocuklar genelde. Hani çok uçlarda kalmış işte muhacir kardeşlerimizden veya sokakta yaşayan bir şekilde ihmale maruz kalmış çocuklarda bu tip problemler oluyor, ama maalesef obezite, çok beslenme, aşırı kiloluluk çok fazla görüyoruz. Bunların artık yansımaları da var. Mesela çocukluğunda obezmiş denilen 30-40-50 yaşında hastamız bizim pek yoktur. Niye? Şu an 50 yaşındaki insanların çocuklukları açlıkla, kıtlıkla değilse de fakirlikle geçti büyük oranda bu memlekette. O yüzden böyle bir obez çocukluk geçirip 50 yaşında insan görmüyoruz ama bizim obez çocuklar 20'li yaşlara geliyorlar artık. 25'li yaşlara geliyorlar en fazla. Yani çocukluğunda da obezmiş, şimdi de yine böyle problemler görüyor diye. Bunlarla ilgili dikkat edilecek temel nokta, çocukların metabolizması bize göre çok hızlıdır. Özellikle ergenlik öncesi dönemde yapılacak basit besin düzenlemeleri, diyet bile diyemiyorum çünkü çocukta diyet yapmak prensip olarak bize uymaz. Yani bir yetişkin abi ölümüne hiçbir şey yemedim, işte patates suyu içtim, işte bezelye yedim dese iyi afiyet olsun bak zayıflamışsın ne güzel der geçeceğiz. Çocukta böyle bir şey yok. Çocuk demirini, kalsiyumunu, magnezyumunu, her şeyini, bütün gıdalarını almak zorundadır.
Evet.
Miktarları kısıtlı almalıdır. Hareketini artırarak karbonhidrat kısmını yakmalıdır. Mesele bu. Bir zarar vermeyin çocuğa, yani ilave zararlı yiyecekleri yedirmeyin. Netice ev yapımı işte Kayseri mantısı, ya buna zararlı diyemezsiniz. Bu faydalı bir gıdadır ama 5 tabak yiyip arkasından televizyon seyrederseniz ölümcül olur. Ya yani burada mantıyı suçlamayınız, kendi yaptığınız işlere bakınız aslında. Çocuklara böyle yaklaşılmalı yani. Mantı yasak değil, mantıyı yer bir çocuk ama arkasından bir çocuğa yakışır şekilde de hareket eder. 3 saat top oynar, ne bileyim bir şey yapar yapsın yani, bu şekilde olsun. En çok sıkıntı obez çocuklarda hareketsizlik, buna bağlı televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı. İnternete ve televizyona bağlandıkça hayal dünyasında yaşayarak daha çok evde vakit geçirme ve daha çok yemek yeme başlıyor.
Bir de televizyonu izleyerek yemek yeme daha sıkıntılı bir önceki programlarımızda.
Daha sıkıntılı, çok sıkıntılı evet. Diyeceğim ama şimdi dinleyen anne babalar da diyecek ki hocam buyur bizim çocuğu bir gün sen yedirsene diye yemiyorlar gerçekten.
Evet.
Artık bir noktadan sonra diyoruz ki bari hani ilaç çok alırsanız ilaç da öldürür adamı. Dozunda alın bari, en azıyla idare edin diyerek televizyonla internete minimum temas, en az temas, en geç temas istiyoruz. Ama obeziteyle televizyon ve internet bağımlılığı, obezite ve hareketsizlik çok ilişkili. Bunlar yumurta tavuk ilişkisi gösteriyorlar. Daha sonra da işte omurga problemleri yaşanmaya başlanıyor. Düz tabanlık oluyor. Omurga eğrilikleri oluyor. Çocuk daha az hareket ediyor. Bir kısır döngüye girip ondan sonra 25'li 30'lu yaşlarda 200'lü kilolarla vinçte evinden çıkarılan tablolar görmeye başlıyoruz. Hareket önemli. Sağlıklı gıdaların normal miktarlarda tüketilmesi önemli. Yüksek enerjili diyetlerden uzak durulması önemli. Televizyondan, internetten uzak durulması önemli. Hareketliliğin teşviki önemli.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Birçok sorumuz daha var ama süremizin sonuna gelmiş olduk.
Bir sonraki program inşallah.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz kıymetli teşekkür ederiz, bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programının sonuna gelmiş olduk. Sizler için, çocuklarımız için, çocuklarımızın sağlığı için birçok konuyu ele aldık. Bir sonraki programda görüşünceye dek mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileriz efendim. Hoşça kalın.